Ayrım 7. Deniz Kurdu. Jack London. Sayfa 83. Kurt Larsen kazancını sayıyordu. Tam 185 dolar dedi. Tam tahmin ettiğim gibi. Herif gemiye 5 parasız gelmiş. Kazandığınız da benim efendim dedim sert bir tavırla. Garip bir biçimde gülümsedi bana. Zamanında ben de gramer çalışmıştım dedi. Galiba sen zamanları biraz karıştırıyorsun. Benimdi demen gerekir, benim değil. Bu bir gramer değil, ahlak bilgisi sorunu diye cevap verdim. Oldukça uzun bir süre sonra yine konuştu. Biliyor musun Humble dedi ciddi bir tavırla. Sesinde tarif edemeyeceğim bir hüzün vardı. Hayatımda ilk kez ahlak bilgisi sözcüklerinin bir adamın ağzından çıktığını duydum. Bu gemide bu sözcüğün anlamını bilen bir sen, bir de ben varız. Bir zamanlar diye devam etti biraz düşündükten sonra. Böyle konuşan biriyle karşılaşacağımı düşünmüştüm. O zaman içinde doğduğum bu koşulların üstüne çıkacak ahlak bilgisi gibi şeylerden haberi olan insanlarla tartışabilecektim. İşte şimdi hayatımda ilk kez birinin bu sözcüğü kullandığını duyuyorum. Ama yine de önemsiz çünkü yanılıyorsun. Bu ne gramer ne de bir ahlak bilgisi sorunudur. Çünkü gerçektir. Anlıyorum dedim. Gerçek olan şimdi paraya sizin sahip olmanız. Yüzü aydınlandı. Söylediklerim onu memnun etmiş gibiydi. Ama yine de asıl sorunun üstünde durulmuyor diye devam ettim. O da doğruluk sorunu. Ya dedi ağzını bükerek. Görüyorum ki hala yanlış ya da doğru gibi şeylere inanıyorsun. Yani sen inanmıyor musun? Hiç mi diye sordum. Hayır, hiç. Kuvvetlilik doğrudur. Hepsi bu kadar. Zayıflık ise yanlış. Daha doğrusu kişinin güçlü olması iyi, zayıf olması kötüdür. Getireceği kazançlardan dolayı güçlülük daha memnunluk vericidir. Halbuki kötü sonuçlarından dolayı zayıflık kişiye acı verir. Örneğin şimdi bu paraya sahip olmak benim hoşuma gidiyor. Ona sahip olmak iyi bir şey. Eğer şimdi onu sana verirsem kendime ve içimdeki hayata haksızlık etmiş olacağım ve ona sahip olma mutluluğundan da vazgeçeceğim. Ama parayı vermemekle bana haksızlık ediyorsunuz diye karşı çıktım. Hiç de değil. Bir insan başka bir insana haksızlık edemez. Ancak kendine haksızlık eder. Gördüğüm kadarıyla ben ancak başkalarının çıkarlarını düşündüğüm zaman kendime haksızlık ediyorum. Anlamıyor musun? Aynı maya içinde olan iki madde birbirini yemeye kalkarak nasıl bir diğerine haksızlık edebilir? Yemeye çalışmak ve başkaları tarafından yenmemek onun doğasında olan bir şeydir. Bundan vazgeçtikleri anda günah işlemiş olurlar. Öyleyse özgeciliğe inanmıyorsunuz dedim. Bir an düşündü, sözcük ona yabancı gelmiyordu. Dur bakayım, bu ortak çalışma gibi bir şey demek değil mi? Bir biçimde de bağdaştırılabilir diye cevap verdim. Çalışmalarına kimsenin yön vermediği, kendi kendine okumuş, kendini eğitmiş bu insanın kelime bilgisinde böyle boşlukların oluşu beni şaşırtmamıştı. Özgeci bir davranış diğerinin iyiliği için yapılan harekettir. Kişinin kendi için yaptığı hareketlerin dışında bencillik dışı bir şeydir bu. Başını salladı. Ah evet, şimdi hatırladım. Spencer'da karşılaşmıştım bu kelimeyle. Spencer mı diye bağırdım. Onu okudunuz mu? Pek fazla değil dedi itiraf edercesine. İlk prensipleri oldukça iyi anlamıştım. Ama biyolojisi beni oldukça düşündürdü. Psikolojisi ise günlerce beni avare avare dolandırdı. Açıkça itiraf etmeliyim ki neye varmak istediğini bir türlü anlamadım. Bunun nedeninin de benim zekamdan daha da öte bir şey olduğunu düşündüm. Ama daha sonra bunun hazırlıksızlıktan ileri geldiğine karar verdim. Benim gerekli temelim yoktu. Ne kadar uğraştığımı bir ben bir de Spencer biliriz. Ama onun ahlak bilimi üzerine veriler kitabından bir şeyler çıkardığımı sanıyorum. Özgecilik sözcüğü de orada karşılaşmıştım. Evet, nasıl kullandığını şimdi hatırlıyorum. Böyle bir adamın o eserden neler çıkardığını çok merak ediyordum. Özgeciliğin Spencer'ın ideali olan en iyi hareket tavrı için gerekli olduğunu hatırlayacak kadar Spencer'ı tanıyordum. Anlaşılan kurtlar sen bu büyük filozofun öğretilerine bir göz gezdirmiş, bir kısmına karşı çıkmış ve kendi ihtiyacına cevap verenlere de sahip çıkmıştı. O eserde başka neye rastladınız diye sordum. O zamana dek üstünde hiç konuşmadı, bir takım düşünceleri toparlamak istercesine kaşlarını çattı. Heyecanlandığını hissettim. Nasıl o devamlı başkalarının içine okumaya çalışıyorduysa, şimdi de ben onun ruhunun derinliklerine inmek için uğraşıyordum. Bu zamana dek el değmemiş bakir bir toprağı keşfediyor gibiydim. Garip, çok garip şeyler gözümün önüne seriliyordu. Olabildiğince özetlersek diye başladı söze Spencer, şöyle bir şey der. Önce bir insan kendi çıkarı için çalışmalıdır. Böyle hareket etmek hem ahlaklıdır hem de iyidir. Sonra çocuklarının çıkarı için çalışmalıdır. Ve üçüncü olarak da insanlığın çıkarı için çalışmalıdır. Ama en doğru, en iyi ve en yüce davranış diye sözünü kestim. Kişinin kendisi, çocukları ve tüm insanlık için yapılan harekettir. Ben buna karşıyım diye cevap verdi. Bunun ne gerekliliğini ne de mantığını görebiliyorum. Bu fikirden insanlığı ve çocukları çıkardım ben. Onlar için hiçbir fedakarlık yapmam. Hiç olmazsa şunu anlamalısın ki sonsuz yaşantıya inanmayan bir insan için çok duygusal bir şey bu. Eğer önümde ölümsüzlük olsaydı özgecilik yararlı bir şey olabilirdi. Ruhumu daha yükseklere çıkarmaya çalışabilirdim. Ama önümde ölümden öte bir şey yokken fedakarlık sayılabilecek herhangi bir hareket yapmam. Ahlaksızlık olur. Yaşantıda en ufak bir şeyi bile bana kaybettirecek olan bir fedakarlık aptallıktır. Sadece aptallık da değil, kendime karşı haksızlık olur. Bu mayadan elde edeceğim en küçük bir lokmayı bile kaçırmamalıyım. Yoksa bana doğru yavaş yavaş hareket eden o sonsuz hareketsizlik, yaptığım fedakarlıklarla ya da bencilliklerle ne daha kolaylaşacak ne de daha zorlaşacak. Öyleyse sen bir bireyci, bir maddeci ve mantıken de bir hedonistsin. Kocaman sözcükler diye gülümsedi ama hedonist ne demek? Ne demek olduğunu anlattığım zaman bana hak verirmişçesine başını salladı. Ve siz aynı zamanda diye söze devam ettim. Kişinin kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu yerde asla güvenemeyeceği bir adamsınız. Şimdi anlamaya başlıyorsunuz dedi. Dünyanın ahlak diye sözünü ettiği şeye sahip olmayan bir adamsınız.
Öyle.
Her zaman korkulacak bir insan.
Evet, öyle de diyebilirsin.
Tıpkı insanın yılandan, kaplandan ya da bir köpek balığından korktuğu gibi.
Artık beni tanıdın dedi. Herkesin bana ne dediğini de biliyorsun. Bana kurt derler.
Siz bir çeşit canavarsınız. Setebos'un peşinden koşan ve tıpkı sizin gibi hareket eden Caliban gibi. Yaptığım benzetme üzerine kaşlarını çattı. Anlamamıştı. Sözünü ettiğim şiiri bilmiyordu herhalde.
Browning okumaya daha yeni başladım. Oldukça da zor. Pek fazla da okumadım zaten. Eşyalarımın arasında bir yerde kaybettim onu.
Üşenmeden odasına gidip kitabı bularak getirdim ve Caliban adlı şiiri ona okudum. Çok sevinmişti. Olaylara ilkel bir biçimde bakmak ve onların üstünde ilkel bir mantık yürütmek çok iyi anladığı bir şeydi. İkide bir sözümü kesiyor, bir şeyler söylüyor ya da bir takım eleştirilerde bulunuyordu. Bitirdikten sonra şiiri bana bir kez daha okuttu, sonra bir kez daha. Daha sonra tartışmaya başladık. Felsefe, bilim, evrim ve din. Kendi kendine eğitmiş bir adamın ve ilkel bir kafanın yanlışlıkları açıkça görünüyordu onda. En büyük gücü mantığının basitliğiydi. Maddeciliği ise Charlie Frusset'in karmaşık maddeciliğinden çok da anlaşılır bir biçimdeydi. Kurtlar sen benim gibi bir idealistin inancının son dayanaklarını zorluyordu. Mücadelede gösterdiği azmine saygı duyuyordum ama anlattıklarının beni ikna ettiği de pek söylenemezdi. Zaman geçiyordu. Yemek vakti geldiği halde sofra hala hazırlanmamıştı. Telaşlanmış, endişelenmeye başlamıştım. Thomas Mugridge kapıyı açıp başını uzatarak kızgın kızgın bana bakınca işimin başına dönmeye hazırlandım.
Ama Kurt Larsen ona dönerek bağırdı. Bu akşam yalnızsın ahçıbaşı. Hımbıl'la biraz işimiz var. Bu akşam onsuz çalışmak zorundasın.
O akşam masada kaptan ve avcılarla birlikte oturdum. Thomas Margaret bize hizmet edip sonra da bulaşıkları yıkadı. Kurt Larsen'in bu garip arzusunun ileride başıma bela açabileceğini seziyordum. Bu arada sözlerimizden hiçbir şey anlamayan avcıların kızmalarına rağmen durmadan konuştuk.
Bölüm 9. 3 gün Kurt Larsen'le kamerada yemek yiyip yaşantı, edebiyat ve evren üstüne tartışıp dinlenmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bu arada Thomas Magridge sinirinden köpürerek hem kendi işini hem de benimkini yaptı.
''Başına geleceklere dikkat et.'' dedi Louis. Kurt Larsen avcılar arasındaki bir kavgayı yatıştırmaya çalışırken.
''Ne olacağı hiç belli olmaz.'' diye devam etti Louis. ''Bu adam denizdeki akıntılar kadar terstir. Nasıl hareket edeceğini asla önceden sezemezsin. Tam onu tanıdığını sanırsın ki birden dönüp üstüne saldırmaya başlar.''
Bu yüzden Louis'in kehanetleri başıma geldiğinde hiç şaşırmadım. Her zamanki gibi yaşantı üstüne heyecanlı bir tartışmaya dalmıştık. Bütün cesaretimi toplamış Kurt Larsen'i ve yaşantısını eleştiriyordum. Aslında onun başkalarına yaptığı gibi ben de onun ruhunu araştırıyor ve parça parça ortaya çıkarıyordum. Konuşma biçimim belki benim en zayıf tarafım ama aramızdaki tüm engelleri kaldırıp atmıştım. Sonunda öylesine sinirlenmişti ki üstüme yürümeye başladı. Bronz renkli teni sinirden simsiyah olmuştu, gözleri parlıyordu. Hiçbir açıklık ya da mantıklılık yoktu bu gözlerde. Çılgın bir deli gibi bakıyordu. İçindeki kurtu görmüştüm, çılgın bir kurttu o. Bağırarak üstüme atıldı ve kolumu tuttu. İçimden tir tir titrememe rağmen hiçbir şey olmamış gibi sakin kalabildim. Ama onun korkunç gücü dayanabileceğimden de öte bir şeydi. Kolumu tek eliyle yakalamış sıkmaya devam ediyordu. Bağırdım. Ayaklarım yerden kesildi. Olduğum yerde durarak acıya dayanamıyordum. Kaslarım görevlerini yerine getirmeyi reddediyorlardı. Duyduğum acı çok fazlaydı. Elinin altındaki adalelerim eziliyordu. Birden kendine gelir gibi oldu. Gözleri hafifçe parladı ve daha çok kükremeyi andıran bir kahkaha attı. Bayılacakmış gibi yere düşerken o sandalyesine oturup prosunu yaktı ve bir kedinin fareyi seyredişi gibi beni seyretmeye başladı. Ben yerde kıvranırken merakla bana bakıyordu. Hiçbir zaman onun anlayamadığı bir durumdu bu. Sonunda ayağa kalkmayı becererek merdivenlerden yukarı çıktım. Güzel hava bitmişti ve benim için mutfağa dönmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Sol kolumu ancak birkaç gün sonra kullanabildim ama acısı haftalarca devam etti. Halbuki o kolumu tutup sıkmaktan öte başka bir şey yapmamıştı. Ne bükmüş ne de oynatmıştı. Sadece parmaklarını biraz sıkmıştı o kadar. Başıma asıl neler gelebileceğini ertesi gün anladım. Kurt Larsen kafasını mutfak kapısından içeri sokup dostluğumuzun yenilenmesini istermişçesine kolumun nasıl olduğunu sordu.
Daha da kötü olabilirdi dedi gülümseyerek.
Patatesleri soyuyordum. Tabaktan bir tane aldı, orta boylu sert soyulmamış bir patatesti. Avucunun içine alıp patatesi sıkmaya başladı. Patates ezilerek parmaklarının arasından dışarı akıyordu. İyice sıktıktan sonra elinde kalan posayı tabağın içine atıp arkasını döndü. Bu canavarın gerçek gücünü benim üstümde denemesinin nedenli korkunç bir şey olacağını şimdi anlamıştım. Ama yine de 3 günlük dinlenme bana yaramıştı. Dizimin buna ihtiyacı vardı. Şimdi çok daha iyiydi. Şişi inmiş, kemik yerine oturmaya başlamıştı. Ama bunun yanı sıra 3 günlük dinlenme önceden tahmin ettiğim belaları da getirmeye başlamıştı başıma. Thomas Mangridge bu 3 günü bana iyice ödetmek niyetindeydi. Artık kötü davranmaya başlamıştı bile. Durmadan küfrediyor ve kendi işini bana yüklüyordu. Hatta bir ara yumruklarını bile sıktı karşımda. Ama ben de hayvanlaşmaya başlamıştım. Öyle bir homurdandım ki onu korkutmuş olmalıyım.
Benim, Humphrey Van Weyden'in bu gürültülü geminin mutfağında beni dövmek üzere olan bir yaratığa gözlerim korku ve umutsuzlukla parlayarak ve de bundan aldığım cesaretle bağırmam hiç de hoş bir manzara değildi. Durumum kapana yakalanmış bir fareyi hatırlatıyordu bana. Ama yine de yaptığım bu hareket etkili oldu. Çünkü kaldırdığı yumruklar suratımda patlamadı. Thomas Magridge en az benimkiler kadar nefret dolu gözlerle geri çekildi. Hırlayıp birbirimize dişlerimizi gösteren iki hayvandık biz. O bir korkaktı. Vaktinde beni korkutup yıldıramadığı için şimdi bana vurmaya korkuyordu. Onun için başka bir yol seçti. Mutfakta tek bir bıçak vardı. Bu da uzun seneler kullanıla kullanıla incelmiş ve keskinleşmişti. Öylesine hain bir görünüşü vardı ki onu ne zaman elime alsam titrerdim. Ahçı Johansen'den aldığı bir taşla onu bilemeye koyuldu. Bu işi büyük bir dikkatle yapıyor, ara sıra da başını kaldırıp imalı imalı bana bakıyordu. Bütün gün bıçağı biledi. Eline geçen her fırsatta taşı çıkarıp bıçağı bilemeye koyuluyordu. Bıçağın ağzı jilet gibi olmuştu. Keskin olup olmadığını tırnağının üstünde bir denedi, sonra elinin üstündeki kılları kesti. Büyük bir dikkatle tekrar bıçağa bakarken iyi olmamış bir nokta görüp tekrar bilemeye koyuldu. Hali öylesine komikti ki kahkahalarla gülmeye başladım. Ama durum ciddiydi. Sonradan öğrendiğime göre o bıçağı kullanabilecek bir insandı. Bütün korkaklığının altında tıpkı benim gibi korkaklığın verdiği bir cesaret vardı. Ve bu cesaretle ona karşı koyduğu, yapmak istemediği bir şeyi yaptırabilirdi. Tayfalar arasında hımbılı öldürmek için ahçıbaşı bıçağını biliyor fısıltıları dolaşıyordu. O bu fısıltıları gülerek karşılıyor, başını sallıyordu. Sonunda kamarot George Leach konuyu alaya almaya başladı. George Leach, Thomas Mangridge'i kaptanla oynadığı oyundan sonra ıslatan denizcilerden biriydi. Herhalde işini o kadar iyi yapmıştı ki Mangridge onu asla affetmemişti. Çünkü Leach'e bakıp küfretmeye başladı. Birden benim için bilemekte olduğu bıçağı eline aldı ama Leach kahkahalarla gülüyor, konuşmaktan vazgeçmiyordu. Birden daha kimse ne olduğunu anlayamadan kol dirsekten bileğe kadar bıçağın bir darbesiyle kesildi. Ahçı yüzünde vahşi bir ifadeyle geriye doğru çekildi. Kendini savunmak istercesine bıçağı hala elinde tutuyordu. Kolundan bir çeşme gibi kan akmasına rağmen Leach olduğu yerde sakin duruyordu. ''Bunun acısını çıkartacağım ahçıbaşı'' dedi. ''Hem de iyi çıkartacağım, acelem yok. Ama ben yanına geldiğim zaman elinde o bıçak olmayacak.'' Arkasını dönüp gitti. Thomas Mangridge'in yüzü yaptıklarından ve bu adamın er geç kendisine yapacağı şeylerden doğan bir korkuyla kaplanmıştı. Ama bana karşı olan nefreti de büsbütün artmıştı. Yaptığından dolayı başına geleceklerden korkmasına rağmen bunun bana bir ders olacağını düşünüyordu. Leach'in kolundan akan kanla birlikte o da delirmeye başlamıştı. Ne tarafa baksa bir kırmızılık görüyordu. Kafasının içindekileri sanki bir kitapta yazılıymışçasına okuyabiliyordu. Birkaç gün geçti. Hayalet kuzeydoğu rüzgarı ile ilerlemeye devam ediyordu. Thomas Mangridge'in gözlerindeki deliliğin arttığına yemin edebilirdim. Çok korktuğumu itiraf etmeliyim. Biliyor, biliyor, biliyordu. Bütün gün bu işlem devam ediyordu. Bıçağın keskin ucunu seyrettikten sonra kalkan kafasının ortasından bana bakan gözler vahşetle doluydu. Ona arkamı dönmekten korkuyordum. Mutfaktan çıkarken geri geri gidiyordum. Bu tayfaları ve avcıları eğlendiriyor olmalıydı ki kapının önünde toplanıp benim mutfaktan çıkışımı seyrediyorlardı. Varlığımın her saati, her dakikası tehlike içindeydi. Baskı içinde bir insandım. Ama hiçbir insan da benim yardımıma koşmuyordu. Çoğu kez kendimi kurtlar senin ayaklarını atıp yardım istemeyi düşündüm. Ama o şeytan gözlerindeki alaylı ifadeyi görür gibi oluyor ve kendimi tutuyordum. Birçok kez ciddi ciddi kendimi öldürmeyi düşündüm. Geminin karanlık tarafına gidip kendimi aşağı atmamak için iyimser hayat felsefemin hepsini kullanmam gerekiyordu. 7. ayrımın sonu.
Sayfa 94.